Ayrım 14, Kennedy'nin beyni, Henning Mankell, sayfa 156. Önce dalga geldi, sonra da güçsüzlük. Louis 24 saatten uzun bir zamanı yatakta geçirdi. Sabahleyin kat görevlisi kapıyı açınca elini kaldırıp temizlik istemediğini belirtti. Yatağının yanındaki şişelerde su vardı. Sadece Madrid'den getirdiği elmayı yemişti. Gecenin bir vaktinde yataktan kalkıp pencerenin önüne gitti ve ışıltılı yüzme havuzunun bulunduğu aydınlık bahçeye baktı. Onların ötesinde körfez uzanıyordu. Karanlığın içinde bir fener çakıp sönüyor, kendisi görünmeyen balıkçı teknelerinin ışıkları görünüyordu. Bahçede tek başına devriye gezen bir güvenlik görevlisi vardı. Bir şey ona Argolis'i, Yunanistan'daki kazıları hatırlatmıştı ama şimdi çok uzaklardaydı ve günün birinde oraya dönüp dönmeyeceğini merak ediyordu. Aslında arkeolog olarak yaşantısını sürdürmesine imkan var mıydı? Ben de Henrik kadar ölüyüm. Bir insan hayatında bir kez harabeye dönebilir ama iki kez değil. Aaron bu yüzden mi ortadan kayboldu? Beni yok eden çekiç yüzünden bir kere daha değiştirilmekten mi korktu? Yatağa döndü, ara ara kestirdi. Öğleden sonra tekrar gücünü kazandığını hissetti. Bir banyo yapıp yemek yemek üzere aşağı indi. Dışarıya bir tentenin altına oturdu. Hava sıcaktı ama denizden esen serin bir rüzgar vardı. Satın almış olduğu bölge haritasını inceledi. Bir süre sonra otelini buldu ama Feira Popular denen bölgeyi bulması biraz zaman aldı. Yemeği bitince bir ağacın altındaki banka oturup yüzme havuzunda oynaşan çocukları seyretti. Cep telefonu elindeydi ve sonunda Arthur'u aramaya karar verebildi. Arthur'un sesi başka bir dünyadan geliyordu. Söylediklerinin arasında bir zaman dilimi vardı. Sözleri çarpıştı ve ikisi aynı anda konuşmaya başladılar. Bu kadar uzaktan sesinin böyle iyi gelmesi tuhaf. Avustralya daha da uzaktı. Her şey yolunda mı? Soyulduğunu söylemek istedi ve kısa bir süre için başını onun omzuna koyup ağlamak arzusu duydu. Ama kendini toparladı ve bir şey anlatmadı. Kaldığım otel saray gibi. Mozambik'in fakir bir ülke olduğunu sanıyordum. Herkes için değil, zengin olmak hiçbir şeyi olmayanlara karşı gözünü açıyor. Hala niyetinin ne olduğunu anlamıyorum. Dediğim gibi Henrik'in kız arkadaşını arayacağım, Lucinda diye bir kız. Aaron'dan haber aldın mı hiç? Ne ondan ne de bir başkasından haber çıkmadı. Hala kayıp, öldürülmüş olduğunu sanıyorum. Ne diye Aaron'u öldürmek istesin ki biri? Bilmiyorum ama bulmaya çalışıyorum. Senden başka kimsem yok, bu kadar uzakta olman beni ürkütüyor. Dikkatli olmaya çalışıyorum. Bazen bu kadarı yeterli olmaz. Sana geri döneceğim, kar yağdı mı? Dün gece başladı. Başta sadece atıştırdı ama sonra yoğunlaştı. Ben de burada mutfakta oturup seyrettim. Toprağı kucaklamak üzere beyaz bir sessizlik iniyordu sanki. Toprağı kucaklamak üzere beyaz bir sessizlik iniyor. Bana saldıran iki adam. Otelden itibaren mi peşime düşmüşlerdi? Yoksa gölgelerin arasına saklanmış bekliyorlar mıydı? Onlardan nefret ediyordu. Kırbaçlandıklarını, vücutlarının kanadığını, haykırdıklarını görmek istiyordu. Resepsiyona inip onu Feira Popular'a götürecek bir taksi istediğinde saat 11'di. Resepsiyon görevlisi önce şaşırdı ama sonra gülümsedi. ''Kumi size eşlik etsin, 10 dakikada yürürsünüz. Tehlikeli bir yer midir?'' Louis sorduğu soruya şaşırmıştı, ağzından öylece çıkıvermişti. Ama nereye giderse gitsin soyguncuların tekrar bilinç üstüne çıkacağını gayet iyi biliyordu. O kadar yıldan sonra bile Londra'da üstüne saldıran adam hala ara sıra rüyalarına giriyordu. Niye tehlikeli olsun ki? Ben bilmiyorum, o yüzden size soruyorum. Herhalde bazı kişiler için tehlikelidir ama sizinle uğraşmazlar. Louis fahişeler diye düşündü ama insan onlara her yerde rastlardı mutlaka, değil mi? Taksi balık kokuyordu. Direksiyondaki adam hızlı gidiyordu ve dikiz aynasının olmadığını fark etmemiş gibiydi. Karanlıkta bu gidiş yer altına inişi çağrıştırıyordu. Louis'i panayır girişine benzeyen bir yerde indirdi. Louis fazla para aldıklarından kuşkulanarak giriş ücretini ödedi ve sonra kendini küçük restoran ve barlardan oluşan bir yerin içinde buldu. Tam ortada harap ve unutulmuş bir atlık arınca vardı. Atların çoğunun başı yoktu ve bir de aynı şekilde terk edilmiş kocaman bir dönme dolap görünüyordu. Dört bir yandan müzik sesi gelmekteydi. Loş mekanlarda şişelerin, kadehlerin başına çökmüş kadınlarla erkekler vardı. Mini etekli, göğüsleri yarı çıplak, siyah genç kızlar yüksek topukluların üstünde kırıtıyorlardı. Zararsız erkek avına çıkmış tehlikeli kadınlar. Louis Malocura adlı bara bakındı. Labirentin içinde sürekli kayboluyor, durmadan başladığı yere çıkıyordu. Arada bir yine saldırıya uğrayacakmış gibi irkiliyordu. Her tarafta bıçakların pırıltısını görür gibiydi. İyice aydınlatıldığı için diğer tüm mekanlardan farklı görünen bir bara girdi. Bir birayla bir kadeh vodka içti. Havaalanından birlikte geldikleri Güney Afrikalılardan ikisini bir köşede otururken görünce şaşırdı. Kadın da adam da sarhoştu. Adam kadını devirmeye çalışıyormuş gibi habire omzuna vuruyordu. Saat gece yarısını geçmişti artık. Louis Malocura'yı aramaya devam etti. Bir sokağın sonunda buldu. Sahiden de adı Malocura'ydı. Bir kartona yazılmıştı ve dış duvara bitişik bir köşeye sıkışıp kalmıştı. Louis loş barı inceleyip boş bir masa buldu. Lucinda barın yanında durmuş bir tepsiye kadeh ve şişe yerleştiriyordu. Louis'in hayal ettiğinden daha zayıftı ama o olduğu kesindi. Bir masaya gidip tepsisini boşalttı. Sonra elini kaldırmış olan Louis'i fark etti, onun masasına geldi. ''Bir şey yemek ister miydiniz?'' ''Sadece bir kadeh şarap istiyorum.'' ''Bizde şarap yok, sadece bira var.'' ''Kahve?'' ''Kahve isteyen olmaz ki hiç.'' ''O zaman bira alayım.'' Lucinda bir bardak ve kahverengi bir şişeyle döndü. ''Adınızın Lucinda olduğunu biliyorum. Siz kimsiniz?'' ''Henrik'in annesiyim.'' O anda Lucinda'nın Henrik'in öldüğünü bilmesine imkan olmadığını fark etti. Ama artık çok geçti. Söylediklerini geri almasına imkan yoktu. Henrik'in öldüğünü size söylemeye geldim. Sebebini bilip bilmediğinizi sormak istiyorum. Lucinda olduğu yerde kala kalmıştı. Bakışları çok derin, dudakları sıkıca kapalıydı. Adım Louis. Belki size benden söz etmiştir. Annesinden kimseye söz etmiş miydi? Benim hakkımda bir şey dedi mi hiç? Yoksa benim seni bilmediğim gibi sen de beni mi bilmiyorsun? 13. Kısım. Lucinda önlüğünü çıkardı, barın arkasında duran yönetici olabileceğini düşündüğü adamla birkaç kelime konuştu ve Louis'i alıp genç kadınların duvarlara dizilip oturduğu başka bir bölüme götürdü. Bir masaya oturdular ve Lucinda ona sormadan ikisi için de bira söyledi. Salon tamamen sessizdi. Ne radyo ne de müzik kutusu vardı. Aşırı makyajlı kadınlar birbirleriyle konuşmuyorlardı. Ya sessizce oturup sigaralarını tüttürüyor, ya küçük aynalarında ruhsuz yüzlerini seyrediyor, ya da aralıksız olarak bacaklarını ileri geri sallıyorlardı. Louis bazılarının 13-14 yaşından büyük olmadığını fark etmişti. Etekleri aşırı derecede kısaydı, pek bir şeyi örtmüyordu. Ayakkabıları yüksek ve ince topuklu, göğüsleri ise neredeyse ortadaydı. Louis cesetten yapılmışlar gibi diye düşündü. Gömülmeyi bekleyen muhtemelen mumyalanmış cesetlerden. Ama hiçbir fahişe gelecek kuşaklar için saklanmazdı. Sadece ağır makyajlı suratlarının gerisinde çürüyüp giderlerdi. Masalarına iki şişe, bardak ve kağıt altlıklar geldi. Lucinda Louis'a doğru eğildi. Gözleri kıpkırmızıydı. ''Tekrar anlatın. Yavaş yavaş. Neler olduğunu anlatın bana.'' Louis Lucinda'nın samimi olduğunu görmüştü. Kızın boncuk boncuk terle kaplı yüzü açık bir kitaptı. Dinlemek zorunda kaldığı şeyden duyduğu dehşet açıkça belli oluyordu. ''Henrik'i Stockholm'daki evinde ölü olarak buldum. Oraya gitmiş miydiniz?'' ''İsveç'e hiç gitmedim.'' ''Yatakta yatıyordu. Vücudunda bol miktarda uyku ilacı bulundu. Ölümüne yol açan da buydu. Ama ne diye canına kıyacaktı ki?'' Genç kadınlardan biri yanlarına gelip ateş istedi. Lucinda kadının sigarasını yaktı. Kibritin ışığında Louis genç kadının zayıf suratını görebiliyordu. Yanaklarında kara lekeler vardı ve kapatıcıyla gelişi güzel sıvanmıştı. Okuduğum kadarıyla AIDS belirtileri bunlar. Ölümün kara izleri, iyileşmeyen yaralar. Lucinda kıpırdamadan oturuyordu. Anlayamıyorum. Kimse anlamıyor zaten. Ama siz bana yardım edebilirsiniz. Ne olmuş olabilir? Afrika ile ilgili bir şey yüzünden olabilir mi? Yaz başında buradaymış. Neler olmuştu o zaman? Kendini öldürmek istemesine yol açacak bir şey olmuş olamaz. Neler olduğunu bilmem lazım. Geldiğinde ne haldeydi, kimlerle görüştü, giderken nasıldı? Henrik her zaman aynıydı. Louis ona zaman tanımalıyım diye düşündü. Söylediklerim yüzünden şok geçirdi. En azından Henrik'in onun için bir şeyler ifade ettiğini biliyorum artık. Tek çocuğumdu, her şeyimdi, başka kimsem yok. Louis, Lucinda'nın ifadesinin değiştiğini algıladı, şaşkınlık, belki de endişe. Kardeşi yok muydu? Hayır, tek çocuktu. Bana bir ablası olduğunu söylemişti. Bu doğru değil. Ben annesiyim. Doğrusunu bilmem gerekir. Sizin doğru söylediğinizi nereden bileceğim? Louis kızmıştı. Ben onun annesiyim ve ölümüyle tamamen yıkılmış durumdaydım. Kimliğimi sorgularsanız beni daha çok yaralarsınız. Sizi kırmak istemedim ama Henrik hep ablasından söz ederdi. Ablası yoktu. Belki de olsun istiyordu. Duvar dibine sıralanmış kızlar teker teker bardan çıkmıştı. Bir süre sonra sessizliğin ve karanlığın içinde baş parmağının tırnağıyla uğraşan barmen, Louis ve Lucinda dışında kimse kalmadı. Çok küçükler, yani biraz önce burada oturan kızlar. Ne kadar küçük olurlarsa o kadar iyidir. Buraya gelen Güney Afrikalı erkekler 12-13 yaşındakilerle çıkar. Hastalık taşımıyorlar mı? AIDS mi demek istiyorsunuz? Sigarasını yaktığım kız hasta ama hepsi değil. Yaşıtlarının aksine bu kızlar hayat hakkında daha çok bilgiye sahipler. Kendilerine bakarlar. Bunlar o yüzden ölen veya başkasına hastalık bulaştıran türden değildir. Louis, ama sen öylesin diye düşündü. Sen oğluma geçirdin, kapıyı açtın ve kanına ölümün girmesine izin verdin. Bu kızlar yaptıkları işten nefret eder ama müşterileri sadece beyaz erkeklerdir. Böylece erkek arkadaşlarına sadık olduklarını düşünürler. Sadece beyaz erkeklerle seks yapmışlardır. O da sayılmaz zaten. Gerçekten böyle midir? Niye olmasın ki? Louis doğrudan sormak istiyordu. Konunun etrafında dolanmak istemiyordu. Ona sen mi bulaştırdın? Sen de virüs olduğunu bilmiyor muydun? Bunu nasıl yapabildin? Ama bir şey demedi. Bir süre sonra neler olduğunu bilmem lazım dedi. Buradayken hiçbir şey olmadı. Öldüğünde yalnız mıymış? Evet, yalnızdı. Louis aslında bunu bilmiyorum diye düşündü. Yanında biri de olabilirdi. Artık öldüğünde Henrik'in neden pijamalı olduğunu anlamaya başlamıştı. Henrik yatağında ölmemişti. Bilincini kaybettikten veya artık direnemeyecek hale geldikten sonra üzerindeki giysiler çıkarılmış ve pijaması giydirilmişti. Bunları yapan kişi Henrik'in her zaman çıplak uyuduğunu bilmiyordu. Lucinda birden gözyaşlarına boğuldu, bütün vücudu sarsılıyordu. Baş parmağıyla meşgul olan barmen Louis'a bakarak tek kaşını kaldırdı. Louis başını salladı, yardım filan istemiyordu. Kızın elini tuttu, sıcak ve terliydi. Tuttuğu eli sıktı. Lucinda sakinleşti, peçeteyle yüzünü sildi. Beni bulmayı nasıl başardınız? Henrik Barcelona'da bir mektup bırakmış, sizden söz etmiş. Ne demiş? Başına bir şey gelirse sizin bileceğinizi söylemiş. Neyi bilecekmişim? En ufak bir fikrim bile yok. Ve onca yolu sırf benimle konuşmak için geldiniz. Neler olduğunu anlamaya çalışıyorum. Burada sizden başka tanıdığı var mıydı? Henrik bir sürü insan tanırdı. Bu arkadaşlıktan farklı bir şey. Ben vardım, bir de Özebio. Kim? Biz ona öyle derdik, Özebio. İsveç elçiliğinden bir memur. Her pazar kumsalda futbol oynardı. O isimdeki futbolcuya hiç benzemeyen çok sakar biriydi. Henrik bazen onun evinde kalırdı. Ben sizde kaldığını sanmıştım. Ben annemlerle ve diğer aile üyeleriyle birlikte yaşıyorum. Orada kalamazdı. Bazen iş için bir yere gitmiş olan elçilik görevlilerinden birinin evini kullanırdı. Özebio ona hep yardımcı olurdu. Asıl adını biliyor musunuz? Lars Håkansson. Doğru telaffuz ettiğimden emin değilim. Siz de orada Henrik'te kalıyordunuz demek. Ona aşıktım, evlenmeyi hayal ediyordum. Ama hiçbir zaman Ösebio'nun evinde onunla kalmadım. Bunu konuşmuş muydunuz, evlenmeyi yani? Asla, o sadece benim hayalimdi. Nasıl tanıştınız? Her tanışmada olduğu gibi tesadüfen. Bir sokakta yürür ve köşeyi dönersiniz. Hayattaki her şey o köşede sizi bekleyenin ne olduğu ile ilgilidir. Sizler hangi köşede çarpışmıştınız? Lucinda başını salladı. Louis onun endişelendiğini görebiliyordu. İşime geri dönmem lazım. Yarın konuşabiliriz. Nerede kalıyorsunuz? Otel Polana'da. Lucinda suratını buruşturdu. Henrik orada hiç kalmazdı. Parası yetmezdi. Louis pekala da yeterdi diye düşündü. Demek ki Lucinda da bütün gerçeği bilmiyordu. Pahalı bir yer dedi ama tahmin edebileceğiniz gibi bu planlanmış bir seyahat değil. Sürekli otel değiştiriyorum. Öleli ne kadar oldu? Birkaç hafta. Tam tarihini bilmem lazım. 17 Eylül. Lucinda ayağa kalktı. Kızı kolundan tutan Louis daha değil dedi. Henüz sözünü etmediğim bir şey daha var. Lucinda tekrar oturdu. Bardaki adam yanlarına gelmişti. Lucinda içkilerin parasını ödedi. Louis de ceketinin cebinden para çıkardı. Ama Lucinda adeta sinirli bir şekilde başını salladı. Adam barıyla ve baş parmağının tırnağıyla oynamaya devam etti. Louis söyleyeceklerini toparlamaya çalışıyordu. Henrik hastaydı. HIV pozitifti. Lucinda kıpırdamadı. Louis'in konuşmasına devam etmesini bekledi. Ne dediğimi anladınız mı? Ne dediğinizi duydum. Sizden mi geçmişti? Lucinda'nın yüzü ifadesizdi. Sanki çok uzaklardaymış gibi Louis'a baktı. Başka bir konuda konuşabilmem için önce bu soruya bir cevap almam lazım. Lucinda'nın yüzü hala ifadesizdi. Gözleri gölgelerin arasına çekilmişti. Cevap verirken sesi dümdüzdü. Ama Louis Aaron'dan öfkenin yüzeyin hemen altına gizlenebileceğini öğrenmişti. Özellikle de hiç beklemediğiniz kişilerde. Niyetim sizi incitmek değildi. Henrik'te sizdeki bu aşağılayıcı tavrı hiç görmedim. Siz siyahları hor görüyorsunuz. Belki bilinçli olarak değil ama yine de içinizde bu var. Afrika'nın bu kötü haline bizim zayıflığımızın yol açtığına inanıyorsunuz. Tıpkı neredeyse bütün diğer beyazlar gibi en önemli şeyin nasıl öleceğimizi bilmek olduğunu sanıyorsunuz. Nasıl yaşadığımız hiç umurunuzda değil. Bir Afrikalının sefil hayatı rüzgarın yönündeki küçük bir değişiklikten daha önemli değil. Beni ırkçılıkla suçlayamazsınız. Bunun adil bir yorum olup olmadığına kendiniz karar verebilirsiniz. İlle de bilmeniz gerekiyorsa Henrik'e hastalık bulaştıran ben değilim. Hastalığı nasıl kapmış o zaman? Kendi kararıyla olmuş. Biraz önce burada gördüğünüz kızlardan birçoğu onunla yatmış olabilir. Ama birkaç dakika önce onlarda hastalık yok demiştiniz. Bir tanesinde olsa yeterdi. Henrik dikkatsiz davranırdı. Her zaman prezervatif kullanmazdı. Yüce Tanrım! Sarhoşken iyice dikkatsizleşir ve sürekli kadın değiştirirdi. Bu gezintilerinden sonra sürünerek bana geldiğinde tepeden tırnağa pişmanlık dolu olurdu. Ama çok geçmeden unuturdu. Size inanmıyorum. Henrik öyle biri değildi. Onun nasıl biri olduğu konusunda sizinle tartışmayacağım. Ben ona aşıktım. Sizse annesisiniz. Ama size de hastalığı bulaştırmadı mı? Hayır. Yaptığım suçlama için özür dilerim fakat onun böyle yaşadığına inanamıyorum. Yoksul bir Afrika ülkesine gelip de siyah kadınlarla yatan ilk beyaz erkek o değildi. Beyaz erkekler için siyah bir kadının bacak arasına girmek kadar önemli bir şey yoktur. Ancak siyah bir erkeğin beyaz kadınla yatması bu kadar önemli olabilir. Bu şehri dolaşırsanız sizi yatağa atmak için her şeyini feda etmeye hazır en az 1000 tane siyah erkek bulursunuz. Abartıyorsunuz. Bazen gerçek abartılarda saklıdır. Geç oldu, yoruldum. Benim için erken daha. Yarın sabahtan önce eve gidemem. Lucinda ayağa kalktı. Sizi çıkışa kadar geçirip taksi bulduğunuzdan emin olayım. Otelinize gidip güzel bir uyku çekin. Yarın yine görüşürüz. Lucinda Louise çıkışlarından birine kadar eşlik edip oradaki görevliye bir şeyler söyledi. Karanlığın içinde elinde arabasının anahtarıyla bir adam çıktı. Sizi götürecek. Yarın saat kaçta? Ama Lucinda yürümeye başlamıştı bile. Louise gölgelerin arasında gözden kayboluşunu izledi. Taksi çok kötü benzin kokuyordu. Louise Henrik'i o mini etekli, sert bakışlı, incecik Afrikalı kızların arasında düşünmemeye çalıştı. Otele gelince barda iki kadeh şarap içti. Havaalanından birlikte geldiği beyaz Güney Afrikalıları tekrar gördü. Onlardan nefret ediyordu. Yatağına girip ışığı kapadığında arkadan klimanın uğultusu geliyordu. Çocuk gibi ağlayarak uykuya daldı. Rüyalarında Afrika'nın kavruk topraklarından, Herye Dale'nin beyaz ovalarına, sonsuz ormanlarına, sessizliğine ve onu gururla hayret karışımı bir duyguyla izleyen babasına döndü. 14. ayının sonu. Sayfa 167.